Ayrım 13.
Sayfa 187. Bu gerçekten bir sürpriz. Sana teşekkür ederim güneşim dedi İtti Marduk Balat Vatuşili'ye dönerek. Babil elçisi sevinçle ayağa kalktı ve belli belirsiz geriye çekilen Valvazitin'in yanındaki adamı kucakladı. Nasılsın dostum? Senden uzun süre haber alamayınca sonunun gelmiş olabileceğini düşündüm. Daha canlı ve daha mutlu olamazdım. İkisi de yerlerine oturdular. İtti Marduk Balatu'nun kötü bakışıyla karşılaşınca Rabasa Marduk aceleyle Babil'e duyduğum haseti saymazsak tabii diye eklemeyi ihmal etmedi. Hattuşili olanları şaşkınlıkla izliyordu. Şölen sofrasının öbür yanındaki yerine gitmek üzere olan Valvazitiye bir şey söyleyecek oldu ama önce ne olup bittiğini sorarcasına Puduhepa'ya baktı. Puduhepa gülümseyerek başıyla selam verdi. Kunni temsile gelmeyince Valvazit'i ile birlikte sorunu daha sonra araştırmaya ve şölene hekim Raba Samartuk'u çağırmaya karar vermişlerdi. Böylelikle Babil temsilcileri için de protokolde bir değişiklik gerektiği yabancıların dikkatini çekmeyecekti. Bayram kutlamaları programı bugün bir kez daha aksamamalıydı. Bu benim talimatımla oldu diye fısıldadı Puduhepa Hattuşili'ye ve şefkatle boynunu okşadı. Sen İştar Tapınağı'ndaki adakların yanındaydın ve bizim de acele karar vermemiz gerekiyordu. Hattuşili hak verircesine başını salladı. Kalenin orta avlusunda bir direk sırasının arkasındaki kabul salonunun karşısındaki uzunca salonda beyaz örtüler serilmiş 7 masa yer almaktaydı. Her masa ayrıca taze çiçeklerle süslenmişti. Önünde sarı ve mavi şeritli mızraklarıyla muhafızların nöbet tuttuğu uzun duvarın tam ortasında bir çift kanat kabartmasıyla taştan büyük bir güneş göze çarpıyordu. Hitit Sarayı'nın armasıydı bu güneş kursu. Tam bu armanın altında da şölen sofrası kuruluydu. Sofra kapı şeklinde düzenlenmişti. Masanın baş tarafında Puduhepa ve Hattuşili, solunda Baba Aha İddina, Benteşina, İtti Marduk, Balatu, Kral ve Kraliçe'ye en uzakta da Rabasa Marduk oturuyordu. Kralın hemen sağında Mayriya, sonra tuttu Valvaziti ve Abamuva yerini almıştı. Aynı düzen içinde 6 büyük masa daha kurulmuştu. Bu masalarda rütbelerine göre diğer önemli konuklar yerleştirilmişti. Yüksek rütbeli saray görevlileri, rahipler, subaylar ve bağlı krallar. En dıştaki iki masanın solda olanında 12 eyaletin valileri oturmaktaydı. İstemese de ambar sorumlusu Uratar Hunta'ya da onların yanında yer verilmişti. Sağdaki masada ise en iyi savaş arabası ekipleriyle yarışmaların galipleri oturmaktaydı. Ancak bu masada boş kalan bir yer vardı. Laldopiyalıların en yaşlısı için ayrılan yer. Son anda elde ettikleri beraberliğe karşın gençler yarışmadan sonra kenti hemen terk etmişlerdi. İçlerinden eğlenmek gelmiyordu artık. Diğer elçilik görevlileri ve delegeler de orta seviyede saray görevlileriyle kaledeki direkli evde yemek yiyordu. Valvaziti Abamuva'ya fısıldayarak sordu. Kunni hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Hayır, evde olmadığı gibi onu gören de olmamış. Adamlarım tüm kentte onu arıyor. Valvaziti Puduhepa'nın onlara baktığını ve hangi konuda fısıldaştıklarını anladığını fark etti. Teskin edici bir el hareketiyle gereken her şeyin yapıldığını ima etti. Mutarkin'in gözetimi altında ilk yemekler getirildi ve masalara dağıtıldı. Önce sütlü yemekler diye açıkladı Mutarki. Safranlı sütlü çorba, tereli sütlü çorba ve kuru üzümlü sütlü çorba. İtti Marduk Balatu'nun midesi bulandı bunları duyunca. Rabasa Marduk güldü. Bunu iyi bilirim, süt deyince benim de içim kalkar. Babil'den farklı olarak buradaki yetişkinler nedense taze sütü sevdikleri çok kez dikkatimi çekmiştir. Ama merak etme, mayalanmış süt ürünleri de var. Sütlü yemekleri tamamen atlamam gerekmiyor. Kaşıklamak için ayran, süzme, yoğurt, peynir diye devam etti Mutarki. Babil elçisi rahatlamıştı ancak tam o sırada kupasına Adalibi'nin tatlı süt koymak istediğini görerek irkildi. Hayır, biz sulandırılmış ayran içeceğiz diye açıkladı hekim. Adalibi peki dercesini başına eğdi. Hattuşa'da gerçekten rahat mısın diye sordu İtti Marduk Balatu. Onca yıldır buradasın yoksa seni zorla mı tutuyorlar? Benimle Babil'e dönmeni sağlayabilirim. Hattuşili kaşlarını çattı. Bunu bekliyordu. Bunun için bayramda Rabasa Marduk'u İtti Marduk Balatu ile bir araya getirmek istememişti. Hekimliğini beğeniyor ve onu kaybetmek istemiyordu. Rabasa Marduk hafifçe başını salladı ve yine güldü. Evet, beni burada tutuyorlar denebilir. Biliyordum. İtti Marduk Balatu zafer kazanmışçasına doğruldu. Verdiğim hizmet takdir ediliyor ve en iyi şekilde karşılığını alıyorum. Muhteşem bir evim var. Elçi boş ver anlamında elini salladı ancak hekim devam etti. İtti Marduk Balatu'yu yanlış yola götürmek onu eğlendiriyordu. Hiçbir zaman bu ihtiyardan hoşlanmamıştı. Ayrıca beni asla bırakmayacak, beni adeta zincire vurmuş olan biri daha var. Ben evliyim, büyük kralımızın uzak akrabalarından biriydi. İtti Marduk Balat'ı önerdiği kurtarma eyleminin ilgi görmemesine kızmıştı. Ona kralımız mı diyorsun, büyük kralımız hem de, Hititli bir yurttaş gibi. Sen bir Babillisin, senin için bu Hititli hükümdar yabancı bir büyük kral ve ona karşı mesafeli durmalısın, sözlerinle de. Rabasa Marduk gülmemek için kendini zor tutuyordu. Hattuşili de eğlendiğini gizlemekte zorlanıyordu. İkinci sırada sebze yemekleri, bulgurlu sebze türlüsü, nerik usulü bezelye, neşa kenti usulü yassı fasulye, yağda pişirilmiş kişnişli sarımsaklı nohut, tereyağıyla kavrulmuş pırasalı bostan fasulyesi, arpa buğday nohuttan yapılmış içinde keten tohumu ve safran olan kraliyet şarap çorbası. Valvasiti sevindi. Bu şarap çorbasını bir gün önce çıkan ve hemen hemen içemediği şarap çorbasından daha çok seviyordu. Sakinleşmeye çalıştı. Şölen planlandığı gibi sürüyordu ve Hattuşili de sütlü yemeklerden sonra yaptığı konuşmasında endişelerini dışa vurmamıştı. Puduhepa da bilinçli bir şekilde sükûnetini koruyordu. Gerçekten hayranlık duyulacak bir kraliçeydi. Valvasiti önce yemeğin tadını çıkarmaya karar verdi. Sebze suyu alayım dedi sebzeli yemeklerin yanında içecek olarak sıcak et ve sebze suyu sulan aralimiye. Şarap çorbasına uzandı. Tam bu sırada şölen salonunun kapısında bir mızraklı belirdi ve altın mızraklıya bir şeyler söyledi. Altın mızraklı arkadaki muhafızın yanına gitti, o da Abamuva'nın yanına gelip kulağına mesajı fısıldadı. Valvasiti birden irkildi. Muhafızların kumandanı ayağa kalktı, kral ve kraliçin önünde eğilerek açıklamada bulundu. Yukarıda kentte bana ihtiyaç var. Kunni mi diye sordu başyazıcı yavaşça Abamuva'ya ve tedirgin bir şekilde ayağa kalktı. Sen kal istersen ben hallederim, gerekirse seni çağırtırım. Gaşşu Lavia'nın kaşığından bir bezelye düştü ve masanın bir ucundan diğer ucuna yuvarlandı. Kurunta gülmeye başladı ve masadaki yan komşusuna doğru eğildi. Hatırlıyor musun, akşamları dadımızı kızdırmak için bezelyeleri avluda nasıl yerlere serperdik? Ah tabii ve boylu boyunca yere çakılmıştı. Birkaç gün doğru dürüst oturamamıştı. Puduhepa nasıl da kızmıştı bize. Gaşşu Lavia kikirdiyordu. Biz de o süre içinde yalnız yemek yemek zorunda kalmıştık ve sürekli azar işitmekten kurtulmuştuk. İkisi de yukarıda başlıca bağlı kralların oturduğu sağdaki masada yemek yiyordu. Gaşşu Lavia'nın yanında Masturi, onun yanında yüksek rütbeli bir ahşap tablet yazıcısı oturuyordu. Bu son ikisi daha önceki ortamlardan tanışıyor ancak özel nedenlerle birbirlerinden pek hoşlanmıyorlardı. Bu yüzden pek neşeli değillerdi. Nezaket gereği bir iki laf etmiş sonra neredeyse sessizce yemeklerine yönelip yemekte çalınan müziği dinler gibi yapmışlardı. Hattuşili'nin güvenini kazanmış olan diğer saray görevlileri de nifak saçmalarını engellemek için bağlı kralların arasına yerleştirilmişti. Kubanta'nın yüzünden düşen bin parçaydı. Tarhun Taşşa kralı Kurunta'nın krala daha yakın oturmasını kabullenebilirdi. Ancak Ugarit kralının hatta henüz 20 yıldır Hitit imparatorluğuna dahil olan Vilusa kralının bu önemli masaya yerleştirilmiş olması hiç de hoşuna gitmemişti. Zamanında Hitit ordusuyla birlikte masadan gelen düşmanlara karşı Vilusa'ya yardıma koşmasaydı ülke bugün harap bir durumda olurdu ve vergisini bile ödeyemezdi. Ama artık Vilusa gayet iyi bir durumdaydı ve hükümdarı Miralı kurtarıcısıyla aynı masada oturuyordu. Neyse, en azından masanın daha aşağısındaydı. Kubanta'nın olağanüstü keyifsizliği Şeha kralı Masturi'nin de davet edilmiş olmasına dayanıyordu ve Hattuşili'den kendisine kıyasla sadece bir iskemle uzakta oturuyordu. Oysa Masturi'nin babası son derece korkak biriydi ve zamanında sudan sebeplerle Vilusa için sefere çıkmaktan kaçınmıştı. Mira kralı bunun ucunun nereye varacağını çok iyi biliyordu. Onun yanında Halpaziti vardı. Oturduğu yer gerçi yüksek rütbeli bir iştar rahibine uygun değildi. Ancak Puduhepa'nın özel ricasıyla buraya yerleşmişti. Puduhepa, Halpaziti'nin varlığı sayesinde Mira kralının Hititlerle bağlı kralların arasını açma fırsatı bulamayacağını umuyordu. Güneş batmıştı ve salon giderek kararıyordu. Hizmetkarlar gelip duvarlara asılı meşalelere yaklar ve masalara kandiller koydular. Mutarki'nin yamakları ve ahçıları et yemeklerini getirdiler. Üçüncü sırada et yemekleri var. Dışı ekmekle kaplı cevizli soğuk keklik ezmesi, tuzlanıp haşlanmış domuz budu, tuz içinde pişmiş otlu sazan balığı, kayısı ve şarapla pişmiş yaban ördeği göğsü, fırıncı usulü elmalı kaz, kil içinde ardıç meyveli tavşan, kraliçe usulü kızarmış kuzu kaburga dolması, şişte dana eti. Etin yanında hafif bir şarap ve ekmek sunuldu. Ekmek konusunda da saray fırıncıları tüm hünerlerini göstermişti. Beyazıyla, esmeriyle, incesiyle, kalınıyla, içindeki değişik malzemeleriyle çeşit çeşit ekmekler, şekil ve süsleme açısından da büyük farklılık gösteriyordu. Örgü, halka, helezon, üzüm ve elma şeklinde olanlardan üzerinde güneş, ay, yıldız, tekerlek, insan, sığır, koyun, domuz ve kuş tasvirleri olanlara dek her şeyi bulmak mümkündü. Masturi önce koyun etinden istedi ve çok beğendi. Bu leziz bir şey, hiç böyle bir koyun yememiştim diye sessizliğini bozdu. Kraliçe usulü müydü bu diye sordu Gaşulavia'ya. Evet, bu Puduhepa'nın özel yemeği, tarifini Kizzuvatla'dan getirmiş. Tarifini bana da verir misin? Gaşulavia başını salladı. Aslında çok kolay, yeni kesilmiş bir koyunun sırt kısmını alır ve şeklini bozmadan kemiklerini çıkarırsın. But kısmının etleri ise küçük küçük kesilir, tuzlanır. Dört olgun narın suyu ve çekirdekleriyle birlikte iki avuç dökülmüş kuru ekmekle karıştırılır. Bu içle kemikleri çıkarılmış kaburga doldurulur, dikilir ve ateşte çevire çevire şişte kızartılır. Ateşe de ara sıra bir avuç kişniş tohumu atılır. Hepsi bu kadar. Pişmesi biraz zaman alıyor ama bunu ahçın biliyordur zaten. Masturi başını salladı. Bu tarif hoşuna gidecektir, ancak bizde nar bulunmadığı için hayıflanacak. Biliyorum, güneyde işimiz daha kolay ama narı saklamak ve gezilerde taşımak daha çok kolaydır. Bu yemeğin narlarını Puduhepa'yı sevindirmek için Amurru'dan getirdim. Dördüncü sırada tatlılar var. Valvasiti kendisini almak üzere Abamova'nın gönderdiği muhafızı izlemek için kalenin orta avlusuna geldiğinde bu haberi işte biliyordu. Anlaşılan arkadaşı ona anlayışlı davranmış ve et yemeklerini rahat rahat bitirmesini beklemişti. Bugün ikinci kez tatlıdan mahrum olacaktı ama bunu dert etmiyordu. Asıl tuz içinde pişmiş sazanı kaçırsaydı üzülürdü. Bundan Nani'ye mutlaka söz etmeliydi. Muhafız onu öğle vakti göletlerinin olduğu yere götürdü. Çok sayıda meşalenin ışığı altında yerdeki cesedin üzerine eğilmiş olan Abamuva'yı tanıdı. Kunni ölmüş diye açıkladı muhafız kumandanı ve doğruldu. Nasıl olur? Valvasiti dehşet içinde kalmıştı. Suyun içindeydi. Herhalde düştü ve kendi çabasıyla gölün dik kenarlarından çıkamayarak boğuldu. Kazaya benziyor ama kuşkularım var. Valvasiti başıyla onayladı. Temsil sırasında Asurlulara yanaşan kimse olmayınca rahatlamıştım. Ama şimdi... Zubabbi kayboldu, Magallı öldü, Kunni boğuldu. Yabancılarla ilgilenen kimse yerinde değil. Bu yalnızca bir rastlantı olamaz herhalde. Çömeldi ve cesedi daha iyi görebilmek için meşale taşıyıcılarından birini çağırdı. Kafasını inceledi ve Kunni'nin sol kulağının arkasında bir şişlik gördü. Burada bir şiş var ama yara yok. Bu onu sadece sersemletmiştir, o kadar. Belki düşerken kafasını çarptı. Olabilir ama suya neden düştü ki? Valvasiti boynuna ve kollarına baktı. Bir şey görünmüyor. Nasıl bulundu? Tepe üstü gölün içindeydi. Sadece sol ayağı suyun içindeki kayalığa takılmıştı. Abamuva kayalıkta bir yeri işaret ediyordu. Yoksa adamlarım onu bu gece bulamazdı. Valvasiti biraz düşündü ve sonra muhafızlardan birine emir verdi. Kunni'nin ayakkabılarını çıkar. Muhafız söyleneni yaptı ve baldırlarına kadar gelen hafif ıslak çizmeleri Kunni'nin ayaklarından sıyırdı. Valvasiti duraksadı. Burada bir şey var. Ayak bileklerine bak. Kan oturmuş. Güçlü biri, katili onu ayak bileğinden yakalamış. Kaza değil demek ki diye onayladı ama buva. Öğle vakti kayasındaki kuleye götürün onu diye adamlarına buyurdu. Cesedi tüm kentin içinden geçirerek büyük kayadaki kuleye götüremeyiz. Meraklısı çok olur. İki muhafız Kunni'yi kaldırıp yükleriyle birlikte yola koyuldular. İki arkadaş da ağır ağır onları izlediler. Ama neden diye sesli düşündü Valvasiti. Kunni'yi herkes sever. Magallu gibi herkesle kavga etmezdi o. Tam tersiydi. Sanırım Puduhepa'nın gözcüsü olmasıyla ilgili. Belki Puduhepa'nın bilmemesi gereken bir şeyi öğrenmişti. Korkarım haklısın diye Valvasiti onayladı. En azından katilin ne zaman saldırdığını biliyoruz. Temsil sırasında. Kunni oyun başladıktan kısa bir süre sonra Babillilerin locasından ayrılmıştı. Biliyorum, locaların arkasındaki nöbet yerimden gördüm. Eğer Magallu'nun ölümüyle bir ilgisi varsa dünkü listenden bazı zanlıları çıkarabiliriz. Oyunda rol alanları, örneğin Kella'yı. Hayır diye karşı geldi başyazıcı, onu silemeyiz. Her zaman tepede değildi, uzun bir süre kayboldu ve kapıdan göletlere pek uzak değil. Doğru, anlatıcı Halpaziti ve Kora dışında oyuncuların hiçbiri sürekli tepede değildi. Ayrıca koronun içinden de biri gizlice ayrısa fark edilmezdi. 4 kere 100 kişi olunca pek dikkat çekmez. Abamuva duraksadı. Belki de Turiralılar bunu sağlamak için koroya girmişlerdi, ilgiyi başka yöne çekmek için. Bu hiç hoşuma gitmedi. Düşünceli bir şekilde yürümeye devam edip artık meşalelerle aydınlatılmış olan öğle vakti kulesinin avlusuna girdiler. Valvasiti iç içe geçmiş büyük taş bloklardan oluşan duvara sırtını dayadı. Ama yukarıda locaların arkasında Nerik Kaili'yi izleyebildin. En azından onu listeden çizebilir miyiz? Hayır, tam değil. Adamlarımın rapor ettiğine göre su dökmek için kısa bir süre çıkmış. Bu süre içinde bir yardakçıyla görüşmüş olabilir. Kendisi yapmamıştır. Zaten Kunni'yi kaldırıp baş aşağı göle sokacak kadar güçlü değil. Doğru. Ayrıca Kunni'yi neden ortadan kaldırmak istesin? Onunla hiçbir anlaşmazlığı yoktu ki. Valvasiti yine yardım için kulağına uzandı. Onu listeden çizmiyorum. Diğer zanlılara geçelim. Kurunta ne yaptı? Kurunta'nın tüm temsili izlediğini sanmıyorum. Valvasiti şaşkın bir şekilde ona baktı. Adamlarımın onu bağlı krallar tribününde izlemeye izinleri yoktu. Sonra oyunu defalarca izlemiş olmalarına rağmen onu bir an gözden kaçırmışlar. Abamuva kızgınlıkla başını salladı. Bunun hesabını verecekler. O zaman kuşkullar arasından sadece tutuklu 3 Turiralı'yı ve Lallupiyalıları çıkarabiliriz. Bunu yapan izleyicilerden biri olsaydı kente girmek için tüneli değil, Aslanlı Kapı ya da Şarruma Kapısını kullanmak zorunda kalırdı. Şu an o kapılarda sadece bekçiler var. Şafak söktüğünde kapılar açılır açılmaz bekçilerin temsil sırasında dikkate değer bir şey görüp görmediklerini araştıracağım. Ben de yarın yine bir şey gören olup olmadığını soruşturmalıyım. Hala Magallu'nun evden çıkmasını sağlayan şu ulak var. Valvasiti içini çekti. Umarım soruşturma bugünkü gibi yorucu olmaz. Yaşlıca bir muhafız avluya geldi. Biraz sıkıntılı görünüyordu. Sizinle biraz konuşabilir miyim efendim? Abamuva başını salladı ve adamla sarnıca giden geçide doğru yürüdü. Onu bir süre dinledikten sonra bağırmaya başladı. Kapı yapısı bayramı hepinizin görev sorumluluğunu unutturdu mu? Küçük çocuklar gibi oyuna getirildiniz. Valvasiti sıçradı. Arkadaşı sesini bu kadar yükseltmezdi. Kale avlularındaki nöbetçiler derhal 2 misli arttırılacak. Kraliyet dairelerin önündeki nöbetçiler de 4 misli arttırılacak. Abamuva'nın sesi neredeyse titriyordu. Sizler de tüm kent kapılarını bekleyeceksiniz. Ama kapılar şimdi kilitli zaten ve bu bizim görevimiz değil ki diye muhafız korkarak araya girdi. Bu beni ilgilendirmez. Hepsini uyandır. Bu gece herkes görevde olacak ve eğer içinizden biri sadece bir an için bile tek gözünü yumarsa yarın muhafız değil artık. Ani bir hareketle arkasına döndü ve Valvasiti'ye doğru yürüdü. Neler oluyor? Şipaziti çiftlikten ayrılmış. Eyvah! Yataktan çıkmayacağını söyleyince nöbetçiler içerek kutlamalara başlamış ve dikkatleri dağılmış. Bu da Şipaziti'nin sessizce oradan ayrılmasına yetmiş. Ama bu senin adamlarının suçu değil ki. Onların suçu. Dışarıdayken nöbetçilerin içliklerini görmüşler ama hiçbir şey yapmamışlar. Onlar saray muhafızı, sorumlulukları daha büyük. Tamam, doğru ama o kadar da dikkat çekmememiz gerekir. Kentin kapılarına birdenbire muhafızlar dikilirse en aptal kişi bile bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar. Abamuva zoraki bir şekilde gülümsedi. Haklısın. Ayrıca kilitli kapıları beklemek de saçmalık olurdu. Tekrar muhafıza döndü. Buraya gel. Adam ürkek bir şekilde yaklaştı. Kapılarla ilgili söylediklerimi unut. Ama onun yerine içinizden 2 kere 20 muhafız gece boyunca kentte dolaşıp Şipaziti ya da başka şüpheliler için gözünü dört açacak. Tüm gece boyunca, anladın mı? Bu arada dikkat çekerseniz görürsünüz gününüzü. Şafak söktüğüne gelip bana rapor vereceksin. Muhafız rahatlamış bir şekilde başıyla selam verdi ve karanlıkta kayboldu. Şipaziti'nin Hattuş'a da olduğunu mu düşünüyorsun? Başka nerede olabilir? Kent dışındaki nöbetçiler çiftlikte her yeri aramışlar ve Şipaziti'yi bulamamışlar. Biraz önce de olup bitenleri adamlarıma itiraf etmişler. Sabahtan beri Şipaziti'nin ne yaptığını kimse bilmiyor. Nöbetçi olacak bu bira küpleri yokluğunu ancak güneş battıktan sonra fark etmişler. Adamlarım hemen ilgilenebilseydi en azından temsil sırasında haberimiz olurdu. Ve Kunni de ölmezdi. Üstelik Kuruntay'ı da gözden yitirdik. Kızıp durmayı bırak. Sen gerekeni yaptın. Kendini suçlamaktan vazgeç. Kunni'yi biz de kurtaramazdık. Buna inanıyorum. Senin görevin kralı korumak ve bunu da yerine getiriyorsun. Ona bir şey olmadı. Hattuşili yaşıyor. Ayrıca yabancı ülke temsilcilerine kimseyi yaklaştırmadık. Kunni'nin de tehlikede olduğunu hiçbirimiz hesaba katmamıştık. Abamuva düşünceli bir şekilde başını salladı. Haklı olabilirsin, yine sağlıklı düşünmeye başlamam gerek. Bence de eğer Kunni'yi Şipaziti öldürmüşse o zaman onun Magallu'nun ölümüyle bir ilgisi yok demektir. Çünkü bayramdan bir gün önce Şipaziti çiftlikten ayrılmadı. Yani Magallu'yu öldürmüş olamaz. Ya da bir yardımcısı var diye tamamladı Abamuva. O zaman bir komployla karşı karşıyayız. Kurunta'nın gönüllü yardakçısı olarak Şipaziti. Ya da tersi, daha da kötüsü. Eğer bu ikisinin düzenlediği bir komploysa daha kimlerin buna katıldığını bilmiyoruz. Urhi Teşup'un hala Nuhaşşe'de olduğundan emin misin? Abamuva çaresizce omuz silkerken rengi soldu. Kralın hayatının büyük tehlike içinde olduğundan yola çıkmalıyız. Büyük Kral Hattuşili'nin birinci hükümranlık yılının ikinci bahar ayının yedinci günü. Milattan önce 1265 yılının Mayıs başı. Kapı Yapısı Bayramı'nın üçüncü günü. İkinci ceset hala bulunamamıştı. Valvasiti mutluluktan uçuyordu. Hattuşili ölmüştü. Pudhepa artık özgürdü ve kollarındaydı. Biraz önce onu uzun ve ateşli bir şekilde öptükten sonra kendisiyle Ugarit'e, kardeşi Naninzi'nin yanına gidip yeni bir hayata başlamayı kabul etmişti. Pudhepa Hattuşa Sarayı'nın sıkı protokol kurallarından her zaman nefret ettiğini ve Valvasiti'den başkasının onu bu yaşamdan kurtaramayacağını söylüyordu. Yetim kalmış demir tahtı düşünmemeliydi şimdi. Kimin büyük kral olacağı onu ilgilendirmiyordu artık. Şu an önemli olan sadece kendi mutluluğuydu. Boğuk davul sesleri duyuldu. Seni seven kadına bak, gizemli fısıltısı zor işitiliyordu. Baş yazıcı gözlerini araladı ve sabah güneşin etkisiyle gözlerini kırpıştırdı. Kraliçenin yumuşak giysisini okşarken ve usulca elini giysisinin altına sokarken garip bir mutluluk duygusu kapladı bedenini. Keyifli bir ürpermeyle gözlerini tekrar yumdu. Pudhepa kedilere özgü yumuşak bir hareketle ona sokularak yanıt verdi elinin hareketine. Valvasiti diye fısıldadığını işitti. Aslan gibi adam, sadece sen bu ada layıksın, aslan adamım. Elini ona doğru uzattı. Parmakları birdenbire açık sarı kum rengine büründü. Bir dişi aslanın pençeleri gibi. Aniden pençelerin arasından uzun tırnaklar belirdi ve bir canavar gibi ona doğru hırladı. Valvasiti dehşetle gözlerini açtı ve sarıldığı yumuşak yün battaniyeye baktı. İçindeki mutluluk hissinin yerini ömründe duyduğu en büyük korku almıştı. Aklı başına gelince sarsıldı. Kralının ölmesini diliyordu. Kraliçeyi arzuluyordu. Ne yapacağını bilmez bir halde doğruldu. Biraz önce aşkın hazzıyla kanatlanmış olan zavallı yüreği, şimdi yaban arısının kanat çırpışı kadar hızlı çarpıyordu. Nasıl bir rüyaydı bu? Ne anlama geliyordu acaba? Kim göndermişti bu rüyayı? Bir alamet miydi, uğursuzluk alameti mi? Yoksa sadece arzularının alçaklığını gözün önüne getirmek için tanrıların gönderdiği bir uyarı mıydı? Rüyasında tüm benliğiyle hissettiği mutluluk duygusu ona bir şey öğretmişti. Gerçekten Pudhepa'ya aşık olmuştu, iliklerine kadar. Bir gün önce onu üstünde açık renkli ince giysisi varken nasıl da adeta bakışlarıyla okşadığını anımsadı.